Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bildiğiniz gibi 2020 yılına girdiğimizden beri aksilikler ülke olarak, dünya olarak yakamızı bırakmıyor. Bir tarafta Çin'den gelen koronavirüsü, diğer tarafta ülke gündeminde olumsuz gelişmeler yaşıyoruz. Bir tarafta ülke için canını feda eden kahraman şehitlerimiz, diğer yanda bir uçağın bildiğiniz gibi kontrolden, pistten çıkmasından kaynaklı olumsuz gelişmeler. Bir diğer yanda Van'da olan çığ olayı ve Malatya, Elazığ depremleri. 2020 bizim için pek uğurlu gelmedi şimdilik. Bu nedenle yaşanan tüm bu olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Umarım en kısa zamanda bu kötü günleri de atlatacağımızı düşünüyorum. Bildiğiniz gibi YouTube'da sosyal medya ve dijital pazarlama dünyasından en güncel bilgi ve gelişmeleri hem YouTube'da hem Spotify'da sizlere belirli periyotlarda zaman buldukça aktarmaya devam ediyorum. İki önemli gelişmeyle başlıyorum YouTube videoma. Bunlardan birisi, yaklaşık bir hafta önce Facebook'a bir yenilik geldi. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Artık Facebook ve Instagram kullanıcıları internette daha önceden incelediği bir ürünün reklamlarını yeniden görmeyi engelleyebilecek. Yani bu ne demek oluyor? Kullanıcılar artık bir ürünü incelediğinde, bir web sitesine, bir Instagram sayfasına ziyaret ettiğinde biliyorsunuz bu markalar retargeting reklamları yapabiliyordu. Yani bu kullanıcılara X ürününü tekrar tekrar gösterebiliyordu. Artık kullanıcılar istedikleri markaların reklamlarını retargeting olarak görebilirken istemediği markaların reklamlarını da retargeting olarak görmeyi engelleyebiliyor. Böyle bir hak sağladı Facebook kullanıcılarına. Bunu da nasıl yapıyorlar? Facebook'ta ayarlar kısmına giriyorsunuz. Facebook bilgilerin kısmına girdikten sonra Facebook'un dışındaki hareketler sekmesinden markaları ya da ziyaret ettiği web sitelerin size reklam göstermesini engelleyebiliyorsunuz. Bu durumda retargeting reklamlarının dönüşümlerinde düşüşler meydana getirebilir. Bunu sosyal medya hesaplarımdan açıklamıştım. Bir diğer gelişme, bildiğiniz gibi Google arama ağında eskiden reklamlı gönderiler daha böyle kare dikdörtgen içerisine alınıyordu. Daha böyle farklı renklerde reklam yazısıyla Google AdWords arama ya da yeni adıyla Google Ads arama ağı reklamları kullanıcıların karşısına daha belirgin bir şekilde çıkıyordu. Fakat Google geçtiğimiz haftalarda bir güncelleme yayınladı ve artık Google arama ağı reklamlarının da organik olarak aynı şekilde görüntülenmesini neden olacak bir güncelleme getirdi tasarım anlamında. Yani artık Google arama ağı reklamlarında reklamlı gönderiler, reklamlı içerikler sadece siyah ve çok belirgin olmayan bir şekilde üzerinde reklam yazıyor. Onun dışında organik sonuçlarla aynı tasarıma sahip bir şekilde insanların karşısına çıkıyor. Google burada şunu amaçlıyor. Bazı kullanıcılar Google'da bir kelime, bir cümle arattığında özellikle Google reklamlarını tıklamıyor da organik sonuçlara tıklıyor. Ve bu durumda Google arama reklamlarının performanslarının düşmesine sebep oluyor. Yani insanları düşünün, hızlı bir şekilde Google'da bir şey arıyorsunuz telefonda diyelim ki, hani hızlı bir şekilde reklamlı sonuçlara geçerek organik sonuçlara tıklayabiliyordu insanlar ve buna karşı Google şöyle bir çözüm buldu. Artık insanlar reklamlı gönderilerle organik SEO ile birlikte öne çıkan gönderilerin tasarımlarını neredeyse aynı yaptı ve kullanıcıların artık böylelikle Google AdWords arama ağı reklamlarından gelen dönüşümlerin artmasına sebep olacak. Kullanıcıların bunu fark etmeden reklamlı gönderileri tıklamasına sebep olacak bir gelişmeye imza attı. İki gelişmemiz bu şekildeydi. Evet, gelelim asıl konumuza. Biliyorsunuz Instagram ve sosyal medya mecralarında mümkün olduğunca aktif olarak kullanıyorum ve sosyal medyada bana sorduğunuz sorular genellikle YouTube gündemimi belirliyor. Son dönemlerde bana sıkça sorulan bir soru var. Hangi dijital pazarlama araçlarını kullanıyorsun? Ben dijital pazarlama uzmanı olmak istiyorum. Nereden başlamalıyım? Hangi hangi dijital pazarlama aracı ne işe yarıyor gibi bir sürü sorular geliyor. Tabii ki bu dijital pazarlama araçlarını detaylı olarak anlatmam mümkün değil. En azından konu başlıkları vereceğim ve hangi dijital pazarlama aracını ne için kullandığımı bu videoda ya da bu Spotify podcast'imde açıklayacağım size. İlk olarak bazı araçlar kullanıyoruz. Bunlardan ilki Business Facebook. Herkesin bildiği gibi business.facebook.com. Biz ne yapıyoruz? Aslında bunu bilmeyen yoktur. Biz Instagram reklamlarını da Facebook reklamlarını da daha ölçülebilir olması için, daha verilere dayalı olması için, daha geniş stratejiler uygulanabildiği için ya da ben diyeyim bir Instagram ve Facebook reklamlarını Business Facebook üzerinden çıkıyorum. Burada şöyle bir durum var. Instagram app üzerinden de reklam çıkabilirsiniz. Facebook'un kendi orada postun altında tanıtım yap butonuna tıklayarak da reklam çıkabilirsiniz. Ama Business Manager tarafında daha detaylı hedef kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Remarketing, retargeting, lookalike audience gibi ileri düzeyde dijital pazarlama stratejilerine dayalı olarak reklamlar çıkabiliyorsunuz. Daha geniş bir istatistik sunuyor size reklam çıktıktan sonra ve daha geniş verilere ulaşabildiğiniz için de bir sonraki reklam stratejinizi daha verimli bir şekilde kurgulayabiliyorsunuz. Bu da tabii nasıl oluyor? Bir sayfa oluşturuyorsunuz. Bir Business Facebook'ta bir işletme oluşturuyorsunuz. Ve bu işletmenin altına bir reklam hesabı oluşturuyorsunuz. İlgili sayfayı bu Business işletme hesabına ekliyorsunuz. Facebook ve Instagram'ı birbirine entegre ediyorsunuz. Ve Ads Manager reklam yöneticisinden reklamlarınızı çıkabiliyorsunuz. İkinci olarak Facebook Pixel bizim için çok önemli. Facebook Pixel'i de daha önceki videolarımda anlatmıştım. Aynı zamanda ahmetbalat.com blog sitemde de Facebook Pixel kodu nedir, web sitesine nasıl eklenir, niçin kullanmalıyız, Facebook Pixel kullanarak satışlarımızı nasıl artırabiliriz soruların cevaplarını vermiştim. Facebook Pixel de aynı şekilde bildiğiniz gibi web sitesine eklenen bir kod parçası. Bununla web sitesine giren kişilere Facebook ve Instagram'da retargeting, remarketing reklamları yapabiliyorsunuz. Reklamlarınızı daha ölçülebilir, verilere dayalı olmasını sağlayabiliyorsunuz. Facebook Pixel ekleyebilmeniz için de Business Manager hesabınızın olması gerekiyor ve bu Business Manager hesabının içerisinde bir reklam hesabınızın olması gerekiyor. Bu reklam hesabın size Facebook bu reklam hesabı aracılığıyla bir Facebook Pixel kodu veriyor. Pixel kodunu web sitesine yüklüyorsunuz. Üçüncü olarak tabii ki Google Analytics artık olmazsa olmaz. Google Analytics'siz herhangi bir çalışma düşünemiyorum. Google Analytics'siz herhangi bir dijital ortam düşünemiyorum. Google Analytics'i kurmamız gerekiyor. Google Analytics, Google'ın bize sunduğu mükemmel bir istatistik aracı diyebilirim. En kaba ve basit tabirle. Google Analytics aynı şekilde size bir kod veriyor ve headet etiketleri arasında web sitesine bu kodu yapıştırıyorsunuz ve web sitenizin bütün istatistiklerini Google Analytics aracılığıyla ölçebiliyorsunuz ve hatta Google Analytics, Google Search Console, Google Ads bunların üçünü birbirine Google Analytics ile entegre ederek daha verimli çalışmalar yapabilirsiniz. Google Analytics olmazsa olmaz. Google Analytics kodu siteye nasıl eklenir? Bununla alakalı da yine web sitemde bir makale mevcut. Tabii ki Google AdWords kullanıyoruz ve bana genelde çok soru geliyor Instagram'dan hangi anahtar kelime planlayıcısı aracını kullanıyorsun diye. Valla açıkçası ben Google anahtar kelime planlayıcısı aracını kullanıyorum. Biliyorsunuz piyasada ücretli, ücretsiz, yerli, yabancı birçok anahtar kelime planlayıcı dijital pazarlama araçları var ama ben şu şekilde düşünüyorum. Bilmiyorum belki yanlış düşünüyorumdur. Belki sizin daha alternatif bir fikriniz vardır ama ben şimdi Google'da reklam çıkacakken Google Ads reklamına çıkıyoruz. Google Ads kime ait? Google'a ait. Dolayısıyla Google'ın zaten kendisine ait bir anahtar kelime planlayıcısı aracı var. Şimdi Google'da reklam çıkıyorum. Google'da reklam çıkıyorum ve Google'ın kendi anahtar kelime planlayıcısı varken ben neden X firmaya ait bir anahtar kelime planlayıcısı aracına para ödeyip oradan anahtar kelime analizleri alayım ki? Zaten Google Ads'te reklam çıkacağım ve Google Ads'in verilerini zaten Google anahtar kelime planlayıcısından görebiliyorsunuz ve tamamen kullanımı ücretsiz ve çok kolay bir araç. Çok kullanıcı deneyimi yüksek bir araç. Dolayısıyla ben farklı bir anahtar kelime planlayıcısına ihtiyaç duymuyorum. Google anahtar kelime planlayıcısını nasıl kullanıyorsunuz? Öncelikle bir Google Ads hesabınızın olması gerekiyor. Google Ads kısmında panele girdiğinizde en solda göreceğiniz Google'ın anahtar kelime planlayıcısı var. Oradan hem yeni anahtar kelimeler üretiyor sistem size ve şöyle bir durum var. Bir sektör için belirli anahtar kelimeler çıkacaksınız. Ama bütün insanların düşüncesi sizin gibi değil. Yani sizin düşündüğünüzün dışında da Google'da aramalar yapılıyor. Ve Google bu aramalardan yola çıkarak size bununla alakalı yeni anahtar kelimeler de sunuyor. Ve böylelikle alakalı tıklama oranınızı artırıyorsunuz. Bunun dışında tabii ki rekabet oranını veriyor bize. Düşük, orta, yüksek şeklinde. Yani hangi anahtar kelimede rekabetin yüksek olduğunu, hangi anahtar kelimelerde rekabetin düşük olduğunu Google anahtar kelime planlayıcısı bize sunuyor ve bunun yanı sıra ortalama tıklama başına maliyetleri bize sunuyor. Diyor ki şu tarihler arasında X anahtar kelimesine bu kadar para ödersen ortalama olarak reklamlar arasında işte şu sırayla bu sıra arasında yer alırsın. Reklamın şu kadar kişi tarafından görünür, şu kadar kez görünür ve şu ortalama şu kadar tıklama alırsın gibi Google bize bütçe planlamamız için de bize veriler sağlıyor. Google anahtar kelime planlayıcısını kullanıyorum ben. Ve ben şunu fark ettim. Bazı anahtar kelime planlayıcısı araçları da zaten verileri Google anahtar kelime planlayıcısından çekiyor. Sunduğu verilerin büyük bir kısmı aynı gibi geldi bana. Tabii bu benim fikrim. Ben şu an Google anahtar kelime planlayıcısından memnunum. Sonra ne kullanırız? Google Trends. Google Trends genellikle dijital iletişim çalışmalarında, sosyal medya çalışmalarında çok ihtiyaç duyuyoruz Google Trends'e. Google Trends nedir? Google'da belirli dönem aralıklarında en çok aratılan kelimeler, en çok aratılan konular bölge bölge, şehir şehir, ülke ülke size bu konuları veriyor. Hangi konuların popüler olduğunu, Türkiye'de ve dünyada hatta Türkiye'nin şehirlerinde hangi ünlü isimlerin konuşulduğunu, hangi saatler arasında bunların popüler olduğunu görebiliyorsunuz Google Trends'te. Bunun yanı sıra Google Search Console özellikle SEO için vazgeçilmez bir araç. Yine Google'ın bize sunduğu ücretsiz araçlardan birisi. Web sitenizi Google Search Console'da ilişkilendirdiğinizde web sitenizin Google'da hangi kelimeler aratıldığında web siteniz tıklama aldı ya da görüntülendi. Bunları görebilirsiniz Google Search Console aracılığıyla. Bunun dışında web sitenizdeki 404 URL'lerini yani web sitenizde problemli linkleri görebilirsiniz. Bildiğiniz gibi SEO'da web sitenizde problemli linkler varsa bu durum web sitenizin sağlığı ve SEO açısından sizin için olumsuz bir durum teşkil eder. Google Search Console'da bunların hepsini detaylı olarak görebiliyorsunuz. Özellikle makale yazarken bir blog siteniz varsa ya da bir ürün satıyorsanız Google Search Console'un size sunduğu verilere dayanarak başlıklarınızı oluşturabilirsiniz, içeriklerinizi oluşturabilirsiniz. Google Search Console ve Google Analytics'i birbirine entegre ederek de bu konuyla alakalı daha iyi bilgilere, daha güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. Bunun dışında Google Tag Manager var. Yani Google Tag Manager, Google etiket yöneticisi. Bir an Türkçesini unuttum. Google etiket yöneticisi nedir bu Google Tag Manager? Şimdi Google Tag Manager'ın aslında ortaya çıkış sebebi şu. Şimdi siz siteye bir kod ekleyeceksiniz. Örneğin Google Analytics kodu ekleyeceksiniz. Facebook Pixel kodu ekleyeceksiniz. Ya da web sitenize belirli yazılımsal faaliyetler gösteren kodlar ekleyeceksiniz. Ama kodun nereye eklendiğini bilmiyorsunuz. Web sitesi WordPress değilse, sıfırdan yazılım bir web sitesi ise ve bir webmaster'ınız, yazılımcınız yoksa destek alabileceğiniz, kod da bilmiyorsanız, yazılım bilmiyorsanız bu durum sizin için sıkıntı teşkil edebilir. Ama Google Tag Manager'ı bir kere siteye yüklüyorsunuz. Sonrasında Google Analytics, Facebook Pixel eklemek istediğiniz kodları hiçbir şekilde yazılım gerektirmeden web sitesinin admin panelini açmadan Google Tag Manager üzerinden web sitesine yükleyebiliyorsunuz. Google Tag Manager'ın çıkış yolu bu. Yani Google Tag Manager siteye ekliyorsunuz. Diğer kodları da Google Tag Manager'ın içerisine ekliyorsunuz. Yazılım bilgisi gerekmeden insanlara kolaylık sağlayan bir araç. Bir de Google Tag Manager'ın en çok kullandığım özelliklerinden birisi form doldurma. Diyelim ki web sitenizde bir form var ya da web sitenizde bir WhatsApp butonu var. Şunu merak edebilirsiniz. Kaç kişi forma tıklıyor? Kaç kişi WhatsApp butonuna tıklıyor? Google Tag Manager sayesinde hiçbir şekilde yazılım bilgisi gerekmeden o koda, o submit onaylı butonuna, formun web sitenizdeki formdaki onaylı butonuna bir tetikleyici oluşturarak oradaki tıklanma sayılarını da Google Tag Manager üzerinden ölçebilirsiniz. Bunun dışında Yandex Metrika var. Yandex'te, Yandex Metrika'da Yandex'in Rus Google'ının bize sunduğu ücretsiz bir platform. Yandex Metrika'nın en büyük özelliği mouse takip ediyor. Mouse takibi sağlıyor. Bu nasıl oluyor? Diyelim ki web sitenize bir dışarıda da inanılmaz bir rüzgar var şu anda. Beni tedirgin ediyor. Diyelim ki web sitenize bir pop-up ekleyeceksiniz ve web sitenizde en çok mouse'un durduğu yerleri ölçmek istiyorsunuz. Yandex Metrika sayesinde web sitenizin en çok görünülen alanlarını keşfederek oraya tıklanmasını ve görüntülenmesini istediğiniz bir pop-up, tasarım, kategori, buton herhangi bir şey ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-ticaret siteniz varsa, diyelim ki bir e-ticaret siteniz var ve satışlarınız birdenbire düşmeye başladı. Ve insanlar ürünü sepete ekliyor ama satın alma herhangi bir şekilde gerçekleşmiyor, minimum düzeye indi. Burada ne yapıyorsunuz? Mesela Yandex Metrika kullanarak insanların mouse hareketlerini site içerisinde izleyerek nerede takıldığını, sorunun tam olarak nerede olduğunu çözebilirsiniz. Örneğin birçok kişi sepete ekliyor ürünü ama alışveriş butonu çalışmıyor. Ya da orada alışveriş kısmında tek siteden yazılımsal teknik problemler olduğu için İnsanlar ürünü sitenizden satın alamıyor. Bu tip ince ayarları da Yandex Metrika sayesinde öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra evet Semrush diye bir uygulama var. Özellikle SEO'cuların kullanmak istediği bir uygulama. Niye istediği? Çünkü Semrush'ın ücreti biraz tuzlu. Yanlış hatırlamıyorsam aylık minimum ücreti 200-250 dolar civarı. Yani yaklaşık 1000-1200-1300 lira civarı bir aylık ücreti var. Semrush paralı bir uygulama. Semrush'ta ne yapıyorsunuz? Semrush'ta olay şu. Zaman zaman kullandığımız bir araç Semrush. Müşterilerimiz için çalıştığımız e-ticaret firmaları ya da diğer farklı sektörlerde hizmet verdiğimiz müşterilerimiz için biz genellikle Semrush'ı zaman zaman kullanıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Öncelikle mükemmel bir rakip analizi çıkartıyor size Semrush. Yani diyelim ki X sektöründeki rakiplerinizin belirli zaman aralığında reklama ne kadar para yatırdığını, hangi anahtar kelimeleri kullandığını, hatta hangi anahtar kelimeleri hangi zaman diliminde ne kadar para yatırdığını görebiliyorsunuz. Reklam kreatiflerini görebiliyorsunuz. Google'daki tasarımlarını, reklam metinlerini, reklam rakiplerinizin reklamlarıyla ilgili her şeyi görebiliyorsunuz ve rakip analizi yaparak siz de kendinize yeni stratejiler üretebilirsiniz. Burada Semrush'ın payı çok büyük. Bu diğer programlarda bu durum yok. Bunun yanı sıra tabii Semrush aslında derya deniz, çok geniş kapsamlı bir program ama en çok kullandığım özelliklerinden birisi rakip analizi. Rakip analizi konusunda Semrush'ı tek geçelim. Özellikle Google anahtar kelime analizi yaparken kullanmanızı öneririm. Bunun yanı sıra Semrush'ı en çok nerede kullanıyoruz düşünüyorum. SEO tarafında yani SEO uzmanlarının Semrush'ı kullanmasını en azından bir kere deneyimlemesini öneririm kesinlikle. Ama ben bir SEM uzmanı olarak %90 rakip analizi yaptığımızda müşterilerimizin rakipleri nerelere yatırım yapmış, hangi anahtar kelimeleri hedeflemiş, hangi zaman aralığında reklamlara ne kadar para yatırmış bunları detaylı olarak görmek için ben Semrush kullanıyorum. Bunun dışında Google Page Speed Test var. Yani Google'ın ürettiği bir site hızını ölçen bir araç Google Page Speed Test. Burada ne yapıyor Google? Web sitenizi hızlı bir şekilde tarıyor. Ve burada web sitenizin mobildeki hızını 100 puan üzerinden puanlıyor. Ve masa üstündeki hızını da 100 puan üzerinden puanlayarak size sunuyor. Burada %100'e ulaşmak çok zor. Ben %100'e ulaşan bir web sitesi görmedim. Hatta en hızlı web sitelerinin bile yani 70'te, 80'de, 65'te kaldığını gördüm. Değişik bir algoritmayla çalışıyor. Ama burada şöyle bir durum var. Sitenizi kullanımı tamamen ücretsiz bu arada. Web siteniz varsa hemen Google Page Speed Test kullanabilirsiniz. Hatta kullanın, bakın. Orada mesela size şeyi söylüyor. Şu sayfalar yavaş. Nedeni görsellerin boyutlarının yüksek olması. Şu sayfalar yavaş. Nedeni işte orada bulunan bir kategorinden kaynaklı gibi size böyle detaylı veriler sunuyor. Ve diyelim ki fotoğraflarınızın boyutları yüksekse hemen o sayfaya girerek fotoğraflarınızın boyutlarını küçülterek ederek sitenizin hızını artırabilirsiniz. Bunun gibi özellikle webmasterlar için size hızlı bir şekilde sonuç sağlıyor. Bunun dışında düşünüyorum, buraya not almıştım da o yüzden bilgisayara bakıyorum. Acaba hangi araçları kullanıyorum diye. Unuttuğum bir araç varsa lütfen beni bağışlayın. Sormak istediğiniz sorular ve aklınıza takılanlar varsa YouTube videomun yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Beni bütün sosyal medya platformlarından takip ederek sosyal medya ve dijital pazarlama dünyasından en güncel bilgi ve anlık gelişmeleri, ipuçlarını takip edebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.